Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. Teknoblog genel yayın yönetmeni. Bu hafta da tekrar sizlerle beraberim. Yeni bir programla. Bir iki haftalık bir aramız oldu. Geçen hafta işlerimiz oldukça yoğundu. Bu nedenle programı da pas geçmek zorunda kaldık. Bu nedenle verdiğimiz aradan dolayı özür dileyerek programa başlamak istiyorum. Bu hafta Şubat ayının ilk haftasını geride bırakıyoruz ve bu haftanın programında ilgi çekici konular derlemeye çalıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha durgun geçen bir haftaydı. Ay sonunun oldukça yoğun olmasını bekliyoruz. Tabii yine ay ortasında da çeşitli etkinlikler var. HTC'nin etkinliği var. Şubat ayı ortasında yine aynı şekilde Sony'nin PlayStation 4'ü tanıtmasını beklediğimiz bir toplantı var. Zaten bu programda o konulara değineceğiz. Fırtına öncesi sessizlik diye yorumlasak herhalde yanlış olmaz. Neyse, fazla laf uzatmadan bu haftanın gündemine bakalım, bir neler konuşacağız. iOS 6.1 için bir jailbreak aracı yayınlandı. Evasion, onunla ilgili konuşacağız. Nokia'nın bir Windows RT tablet üretip üretmeyeceği konusunda dedikodular ortalıkta dolaşıyor. Son olarak Nokia'nın CEO'su Stephen Elop bir açıklama yapmıştı. Bir röportajda bu tablet fikrinden bahsetti, onu konuşacağız. HTC'nin M7 adına bir akıllı telefonu bekleniyor. Ve bu telefonun muhtemelen 19 Şubat'ta tanıtılması planlanıyor. HTC 2013'te yepyeni bir kamera ve ses deneyimi işaret etti. Bununla ilgili konuşacağız. BlackBerry 10 geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Dünyanın dört bir yanında düzenlenen, aynı anda düzenlenen, tabii merkezin New York'ta olduğu bir etkinlikte tanıtıldı. BlackBerry 10'un tanıtılmasının hemen ardından bu hafta içerisinde Salı günü Amsterdam'da başlayan BlackBerry Jam Europe etkinliğinde de bu BlackBerry 10 ile ilgili bazı haberler verildi. Onlara bakacağız. Tabii bunların en önemlisi Jelly Bean ile ilgiliydi. Bunun dışında Android Jelly Bean'in Android cihazları içerisindeki yayılımı artıyor. Onunla ilgili bir haberimiz var, ondan da bahsedeceğiz. iTunes üzerinden 25 milyar şarkı indirilmiş ve şanslı kişi, 25 milyarıncı şarkı indiren kişi bir hediye kazandı yine. 10 bin avroluk bir çek. Onunla ilgili konuşacağız. PlayStation 4 dedikodularımız var. Sony Xperia Z'nin Türkiye lansmanı yapıldı ve Twitter Türkiye'de reklamcılık faaliyetleri için kendisine bir iş ortağı seçti ve Türkiye'ye doğrudan katılmış oldu, dahil olmuş oldu. İşte bu haftanın konuları bunlar. Şimdi fazla vakit kaybetmeden bu konular hakkında konuşmaya başlayalım. Teknoblog Podcast başlıyor. Evet, iOS 6 geçtiğimiz sonbaharda Eylül ayında yayınlanmıştı ve birçok yenilik getirdi. Başta problemli olan haritalar uygulaması olmak üzere çeşitli yenilikler vardı. Teknoblog'da zaten zamanında bunu iyice detaylıca incelemiştik. Uzun bir incelemeyle aktarmıştık sizlere. Bu iOS 6'nın yayınlanmasından sonra uzunca bir süre jailbreak gelmedi. Aslında jailbreak aracı yayınlanmadı değil, yayınlanıyor, ancak şöyle bir şey var, biliyorsunuz. Biraz açayım konuyu. Bir tethered bağlı olan jailbreak versiyonu var, türü var. Bir de untethered adı verilen bağlı olmayan türü var. Tethered'da cihazı jailbreak ediyorsunuz. Daha sonra diyelim ki cihazın pili bitti, kilitlendi, kapandı. Tekrar başlattığınız iOS cihazını, iPad'i veya iPhone'u veya iPod Touch'ı açtığınız zaman yeniden jailbreak etmeniz gerekiyor. Bunun için cihazı bilgisayara bağlayıp jailbreak işlemini tekrar yapmanız gerekiyor. Tabii bu ne? Zahmetli bir iş. Untethered'de ise böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Ve siz cihazı başlatsanız bile otomatik olarak jailbreak işlemi gerçekleşiyor her açtığınızda. Ve sizin her defasında bu zahmetlerden, tekrar jailbreak etme zahmetinden kurtulmanıza olanak sağlanıyor. Şimdi Apple her iOS sürümünde bu jailbreak işine, özellikle untethered jailbreak işine kapı açan açıkları birer birer kapatıyor. Sonuçta bu jailbreaklerde iOS işletim sisteminin altın üstünde getiren çeşitli korsanlar tarafından bulunuyor. Önce iPhone Dev Team vardı. Şimdi Eva D3RS diye söyleyeyim, ya da Evat 3RS diye böyle bir değişik bir rumuzları var. Bu grup tarafından yürütülüyor bu jailbreak işleri. Yine Muscle Nerd var. Yine Pod2G var. Bu gibi korsanlar, bu gibi rumuzlara sahip korsanlar jailbreak işini üstleniyor ama farklı bir oluşum var sanırım, anladığım kadarıyla. Ve dediğim gibi Apple açıkları kapattığı için artık bir şeyler yapmak, bulmak daha da zor. Çünkü sadece donanım, yazılım tarafında değil, donanım tarafında da bazı açıklar kapatıldığı için jailbreak çözüm bulmak zor oluyor. Ancak sabırlı davranan yazılımcılar nihayet bir çözüme ulaşabildi. Geçtiğimiz ayın ortalarından itibaren böyle bir jailbreak beklentisi oluşmaya başlamıştı. Daha önce de aslında yıl sonunda da vardı bir jailbreak beklentisi, ancak boş çıktı. Bir sosyal medya deneyi çıktı o. Onu geçelim. Bu ayın ortalarında vermiştik bir haber. Sanırım Pod2G ya da Muscle4, ikisinden birisi Apple'ın bir an önce iOS 6.1'i yayınlamasını bekliyordu. Böyle bir sabırsızlık durumu söz konusuydu. iOS 6.1 Ocak ayının sonunda geldi ve hemen arkasından da bu hafta içerisinde, yaklaşık bir hafta sonra da Evasion olarak adlandırılan jailbreak aracı geldi. iOS 6.1'in yayınlanmasını beklenmesinin sebebi ne? Apple aradaki sürede açığı bulup açığı kapatacak bir yamayı iOS 6.1'e eklememesi. Sonuçta Apple'ın da güncellemeleri yayınlaması belli bir zaman alıyor. iOS 6.1 çıkınca bu jailbreak aracını yayınlamak sonuçta jailbreak camiasına biraz daha süre kazandırmış oldu. Evasion, Mac, Windows ve Linux tabanlı bilgisayarlara indirilebilir bir araç. İndiriyorsunuz, daha sonra iPhone'unuzu ya da iPad'inizi bağlıyorsunuz bilgisayara ve jailbreak işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. RedmondPie.com diye bir site var. Orada aslında jailbreak işlemlerinin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Oraya bakabilirsiniz. Yine Türkçe içeriğe sahip çeşitli sitelerde de bu jailbreak olayının nasıl anlatılacağı, yapılacağı anlatılmıştır. Biz Teknoblog'da bu işlere fazla girmedik, ancak haberini size ilk elden ulaştırmıştık. En hızlı şekilde ulaştırmıştık. Bunu da belirtelim. Evasion yayınlandıktan sonra bir takım hatalar rapor edildi. Hava durumu ve borsa gibi uygulamaların biraz sorunlu olduğu söylendi. Ancak daha sonra CD üzerinden yayınlanan bazı paketlerle bu sorunun üstesinden gelindiği, hızlı bir şekilde gelindiği rapor edildi. Yani şu anda jailbreak işlemi yapmak isteyenler için herhangi bir sorun yok. Yapabilirsiniz ve cihazınızın üzerindeki zincirleri kırabilirsiniz. Peki jailbreak işlemi yapmak gerekli mi, gerekli değil mi? Burada aslında tercih tüketiciye kalmış. Ben pek yapma taraftarı değilim. Yapmıyorum. Elimde iOS cihazları var, ancak jailbreak olayını pek tercih etmiyorum. Ben cihazın sınırlar içerisinde kalmasına pek memnunum. O kadar benim için sorun olmuyor. Ancak jailbreak ederek cihazınızın yeteneklerini çok daha üst seviyeye çıkarabileceğiniz bir gerçek. Dosya sistemlerine erişebilirsiniz. Farklı emülatörler kurup iPad'de veya iPhone'da farklı işletim sistemleri bile çalıştırabilirsiniz. Temayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ki jailbreakli cihazlar için çok değişik temalar var. Bu bile bazıları için jailbreak etme nedeni olabilir. Tabii jailbreak etmek isteyenlerin bir nedeni de, istek noktası da ne oluyor? Korsan uygulamalar var. Hackloose diye bir şey vardı. Grup vardı. Bunlar App Store'da yayınlanmış olan bazı paralı uygulamaları crackleyip onları jailbreakli cihazlara indirilmesine olanak sağlıyordu. Bu da bazılarının jailbreak etmesi için bir neden teşkil ediyor. Bunun dışında bazı araçlar var. O araçlar sayesinde diyelim ki artık bunları Apple iOS'in içerisine iyice enjekte ettiği için, eklediği için çok fazla tercih nedeni olmuyor. Ancak zamanında MyWi, My3G gibi uygulamalar vardı. Bunlar oldukça iş görüyordu. Cihazın Wi-Fi, internet bağlantısını Wi-Fi üzerinden paylaştırma vesaire gibi durumlarda. İşte bu gibi noktalarda Apple'ın sınırlarını aşmak mümkün oluyor jailbreak sayesinde. Tabii güvenlik anlamında da cihazı biraz tehlikeye attığınızı kabul etmek gerek. Bunu da belirtmeden geçmeyelim artık. Yani bu noktada jailbreak yapma veya yapmama noktasında tercih direkt kullanıcıya ait oluyor. Bu arada Evasion'ın yayınlanmasından sonra bir haber çıktı. iOS 6.1.1 ara sürümün de arası bir sürümün beta versiyonunun yazılımcılara geçilmeye başlandığı haberi geldi. Apple tarafından bu versiyonun yazılımcılara geçildiği haberi geldi. Ve bir düşünce var ki bu beta sürümünün bu kadar çabuk yayınlanmasının sebebi acaba bu Evasion mı? Evasion'ın hayata geçmesine neden olan açığı kapatmak mı? Burası bir soru işareti. Bu arada iOS 6.1.1 ile birlikte Apple haritalar yazılımında da bazı iyileştirmelerin yapılacağı söyleniyor. Biliyorsunuz Apple'ın problemli bir şekilde doğmuş bir uygulaması, harita uygulaması içerisinde birçok yanlış var ve Apple da bu yanlışları en kısa zamanda düzelteceğinin sözünü vermişti. Ve gelen haberler Apple'ın bu konuda oldukça yoğun bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Neyse, Apple'ın iOS 6.1.1 yayınlamasına zaman var. Şu anda en güncel sürüm iOS 6.1 ve iOS 6.1 için bir untethered jailbreak çözümü var. Hataların da giderildiği söyleniyor. Yine de emin olmadan yapmamak en iyisi, biraz da Google'dan araştırmak, neler çıkmış neler bitmiş onlara bakmak en iyisi. Yani şu anda jailbreak yapabilirsiniz. Aslında jailbreak tutkunları için ilaç gibi geldi bu iOS 6.1 aracı, Evasion aracı. Çünkü iOS 5'te kalmış olan cihazlar de bazı uygulamaları çalıştırma konusunda artık geride kalabilirdi. Hem yardan hem de serden vazgeçmeyenler için biraz garip bir durum vardı. Biraz can sıkıcı bir durum vardı. Neyse ki iOS 6.1 için jailbreak geldi de jailbreak kitlesi de biraz rahat nefes almış oldu. Bu jailbreak herhalde Apple daha sonra yeni iOS sürümleri çıkarsa bile onları idare eder diye düşünüyorum. Evasion.com. Evasion yazarken O harfini sıfır olarak yazıyorsunuz ve burada jailbreak aracı yer alıyor. Mac, Windows ve Linux için araçlar var. Bunlardan dilediğinizi, sisteminize uygun olanı indirerek iPhone, iPad veya iPod Touch'ı jailbreak edebilirsiniz. iPhone TCS ve üstü. Bunun yanı sıra iPad ve iPhone, iPod Touch 3. ve 4. nesil sanırım. Yani oldukça geniş bir kapsamı var. Hatta iPhone 5, iPad mini gibi normalde untethered jailbreak çözümlerinin desteklemediği cihazlar da bu Evasion tarafından destekleniyor. Yani güncel cihazlarda jailbreak edebiliyorsunuz. Bu araçla bunu söyleyelim ve bu defteri en iyisi burada kapatalım. Geçelim Nokia'ya. Nokia'nın Windows telefonlarında işlerin yolunda olduğunu aslında söyleyebiliriz. Geçen çeyrekte 4,4 milyon Lumia telefon satışı gerçekleşmiş ki bunun Nokia için fena bir rakam olduğunu söyleyemeyiz. Ve artık beklentiler Nokia'nın ürün gamını biraz daha geliştirmesi, şimdiye kadar girmediği tablet alanına bir giriş yapması. Tabi tableti söz konusu tablet olunca ve halihazırda bir Windows Phone ortaklığı olunca Microsoft'la, tablet konusunda da Nokia'nın Microsoft'la birlikte ilerleyeceği düşünülüyor. Yani Nokia'nın bir Windows tablet çıkarması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda, haftalarda bu konuyla ilgili bazı dedikodular ortaya çıkmıştı ve bunları Teknoblog'da sizlere aktarmıştık. Nokia'nın bir Windows RT tableti tanıtacağı söyleniyor. Hatta bu tabletin tasarımının Lumia telefonlar, Lumia 800, 900 ve 920 benzer gibi cihazların tasarımına benzer bir tasarımda olacağı söyleniyordu. Tabii bu tablet için beklentiler Mobil Dünya Kongresi'ne çevrilmişti. Şubat sonunda düzenlenecek olan. Tabii yine de Nokia'dan böyle bir resmi işaret gelmemişti. Bir işaret görmemiştik şimdiye kadar. Bu hafta başında Stephen Alop Avustralya'da yayınlanan bir iş odaklı bir gazeteye bir röportaj vermiş ve röportajda da söz dönüp dolaşıp Windows tabletlere gelmiş. Stephen Alop tablet fikrini ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini söylemiş. Göz önünde bulundurduklarını söylemiş. Yani bu piyasayı, tablet piyasasını Nokia ciddi bir şekilde inceliyor. Özellikle Microsoft'un Surface RT'yi çıkarmasından sonra ve şu anda da zaten 9 Şubat'ta da Surface Pro çıkıyor. Ancak Nokia'nın bir Windows RT tabletini çıkaracağını düşünecek olursak Surface RT biraz daha yakından incelenmiştir. Stephen Alop da Surface RT'yi yakından takip ettiklerini, bu tabletin tablet piyasasına ne gibi değerler kattıklarına baktıklarını ve buna göre bir karar vereceklerini kaydetti. Aslında zamanda bazı dedikodular çıkmıştı, bazı söylentiler çıkmıştı. Nokia'nın Windows tablet planlarını çok daha önceden hayata geçirmeyi düşündüğünü, ancak bu noktada Microsoft'un kendi tabletlerini kendi markası altında, Surface markası altında bir tablet çıkarması nedeniyle biraz daha geri plana çekildiği söylenmişti. Belki bunlar doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz. Ancak baktığımızda Nokia için şartların biraz daha olgunlaştığını söyleyebiliriz. Tabii Windows RT tabletler, doğrusunu söylemek gerekirse, insanların gözünde beklenen değere ulaşmadı. Çünkü burada Windows RT biliyorsunuz Windows gibi 8 gibi değil. Geçmiş uygulamaları, geriye dönük Windows 7 uygulamalarını desteklemiyor. Masaüstü uygulamaları çalıştırmıyor. Sadece Microsoft'un Office uygulamalarını, Internet Explorer 10 gibi uygulamalarını çalıştırabiliyor. Yani sıfırdan başlamış bir platform gibi ve uygulama ekosistemi de o kadar geniş değil. Öncelikle bunun belli bir noktaya gelmesi gerekiyor ki gerçekten insanlar da Windows RT tabanlı bir tablet almayı düşünebilsin, istesin. Surface bu noktada aslında biraz Windows RT tabletlerin ne işe yarayacağını gösteren bir üründü. Bir test ürünü gibi bir şey olmuştu. Biz de biliyorsunuz Teknoblog'da incelemesini yapmıştık Surface RT'nin. Fena bir tablet değil aslında. Ancak Windows RT'nin uygulama ekosisteminin eksik olması, yani yeteri kadar uygulama olması biraz sınırlayıcı bir faktör. İnsan ister istemez bir Windows söz konusu olunca masaüstü uygulama çalıştırmayı istiyor doğrusu. Bu Windows RT'nin belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyor. Öncelikle Ve baktığımızda da çoğunlukla piyasada gördüğümüz Windows tabletler Windows 8 olarak çıkıyor. Windows 8 işletim sistemi çalışıyor. Sadece Acer'ın, Asus'un Windows RT tabanlı çeşitli modellerini gördük. Onun dışında pek fazla bir Windows RT tablet üreticisi görmedik. Zamanla dediğim gibi Windows RT tabanlı uygulama sayısı arttıkça, orada deneyim biraz daha iyileştikçe bir şeyler olabilir. Tabii bu noktada Nokia belki itici bir güç oluşturabilir Windows RT tarafı için. Biliyorsunuz Windows Phone tarafında Nokia'nın uygulamaları sayesinde bu ekosistem belli bir kullanışlılık derecesine ulaşmıştı. Windows Phone işletim sisteminin Nokia telefonlarının aslında temel uygulamalar bakımından oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda harita, navigasyon, bunun dışında ne diyelim fotoğraf uygulamaları, bu gibi uygulamalarla platformda açık olan bazı eksiklikleri kapatıyor. Belki benzer bir durumu çıkaracağı Windows RT tablette, Windows RT platformunda da yapabilir. Bir Nokia RT uygulamasının tablet versiyonu fena olmaz. Bunun dışında farklı üretkenlik uygulamaları diyelim, başka tür kategoriler diyelim, hepsinde Nokia'nın belli seçenekler sunduğunu görebiliriz. Yani o noktada da bir itici güç oluşturabilir Nokia. Tabii kesin konuşmamak gerekiyor. Şu anda sadece tahmin yürütüyoruz. Ancak Nokia'nın şimdiye kadar pek girmediği alan tablet alanı ve şirket zaten akıllı telefon tarafında bir mücadele içerisindeyken belki de yeni bir macera aramak istemiyordur. Şartlar tam olarak olgunlaştığında bir şeyler yapmak istiyordur. Bakalım, göreceğiz. Stefan Alop'un açıklaması var sadece elimizde. Nokia'nın ciddi bir şekilde tabletlerle ilgilendiğini söyledi. Ay sonuna bakacağız. Bakalım Nokia orada Barcelona'da bir şeyler tanıtacak mı? Onu göreceğiz ve buna göre de yılın ilerleyen aylarına biraz daha net bir şekilde bakma fırsatı elde edeceğiz. Söyleyeceklerimiz bu kadar Nokia'nın tablet planlarıyla ilgili olarak. Nokia'dan geçelim HTC'ye. HTC'nin de 2013 yılında oldukça mücadeleci bir yıl geçireceği tahmin ediliyor. Şirketin finansal tablosuna baktığımızda eskisi kadar parlak bir durum söz konusu değil. Android tarafında üstünlük biraz daha Samsung'a kaptırıldı. Tabii bu üstünlüğün kaptırılması da cihaz satışlarına biraz etkisi bulunuyor, etki yapıyor. HTC'nin 2013 yılında iddialı cihazlarla geri dönmesi gerekiyor. Aslında herkesin ortak düşüncesi, yıl sonunda çıkmış olan, hatta bizim de Teknoblog'da incelediğimiz One X Plus 2012'nin başında gelseydi HTC'nin durumu biraz daha farklı olabilirdi. Gerçekten HTC One X Tegra 3 işlemciden düzgün bir şekilde verim alabilen, depolama kapasite açısından 64 GB oldukça iyi, kullanıcıları tatmin eden düzgün bir Android cihazıydı. Hatta yıl başında, yılın ilerleyen aylarına, biliyorsunuz en erken Mart-Nisan aylarında piyasaya girecek yeni Android telefonları, o zamana kadar beklemek istemeyen kullanıcılara HTC One X Plus'ı önermiştik. 2013'te HTC'nin M7 adında bir cihaz çıkarması bekleniyor. Amiral gemisi niteliğinde, gözde cihaz niteliğinde bir cihaz olması, Android cihaz olması bekleniyor M7. Ve bu cihaz da muhtemelen 19 Şubat'ta Londra'da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Normalde HTC'nin cihazları Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılırdı. Geçen sene öyle olmuştu. Daha önceki senelerde de öyle olmuştu. Ancak bu sefer şirket farklı bir politika izliyor. Belki de Mobil Dünya Kongresi'nde kopacak olan o gürültüden etkilenmemek için ürünü daha önce Londra'da tanıtıp gerekli olan medya ilgisini çekmeyi ve Barcelona'da da oradaki ziyaretçilere cihazı göstermeyi tercih etmiştir. Her neyse, M7'de 5 inçlik 1080p ekran olması bekleniyor. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Yine Android ile çalışacak. Çeşitli tasarım detayları, unsurları ortada dolaşıyor. Yine kapasitif tuşların olacağı söyleniyor ekranın altında. Kamerası tabii biraz daha güçlü olacak. Şu anda tam olarak çözünürlüğünü hatırlamıyorum, ancak 8 megapikselin üstünde olması gerekiyor. Yani anlayacağınız, bu amiral gemisi sıfatını taşıyan telefonlara yakışır özelliklerin olması bekleniyor M7'de. M7 adını oldukça sık duyduk. Teknoblog'da M7 etiket altına bakarsanız birçok haber görebilirsiniz. Bu telefon hakkında baya bir sızıntı var. Ve bu telefon ilk kez geçtiğimiz hafta sonu HTC'nin CEO'su Peter Koh tarafından telaffuz edilmişti. HTC'nin bir yıl sonu partisi, 2012 sonu partisinde sahneye çıkan HTC'nin tepe yöneticisi Koh ne demişti? HTC, HTC diye bağırıyordu, amigoluk yapıyordu doğrusunu söylemek gerekirse herkese ve daha sonra HTC sloganından sonra, tezahüratından sonra M7 diye vardı. M7, M7 demek yani. Böylelikle de M7'nin geleceğini bir şekilde işaret etmiş oldu. HTC M7 bekleniyor. Büyük ihtimalle de 19 Şubat'ta tanıtılacak. Kulağımıza gelen dedikodular HTC M7'nin Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeyeceği şekilde Mart ayı içerisinde HTC M7'nin piyasaya çıkışı gerçekleşebilir. En kötü ihtimalle belki bu Nisan'a sarkabilir. Onu söyleyeyim size, yani fazla beklemeyeceksiniz HTC M7 ile buluşmak için. Bunu söyleyelim. Böyle bir bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Bunun yanı sıra HTC geçenlerde bir infografik paylaştı. İnfografikte fotoğrafçılığın çıkışından bu yana, 1800'lü yılların ortalarından bu yana evrimi anlatılıyor. 2013 yılına gelindiğinde ise HTC'nin yeni bir ses ve kamera deneyimi sunacağı işaret ediliyor. İlginç olan bir nokta, 2012'de megapiksel savaşlarının bir çılgınlığa dönüştüğü kaydedilmişti ve o noktada o yıl içerisinde çıkmış olan Nokia 808 PureView örnek gösterilmişti. Nokia 808 PureView'da 41 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var ve bu kamerada işte megapiksel sayısının nerelere geldiğini gösteriyor. HTC Nokia 808 PureView'un çıktığını söylerken parantez içinde de ancak bu bazı noktalarda yeterli olmayabiliyor diyerek bir kamerada, fotoğraf makinesinde sadece megapiksel sayısının önemli olmadığını, diğer unsurların da önemli olduğunu dile getirmeye çalışıyor. Bakalım, herhalde HTC M7 kamera alanında, kamera deneyimi açısında yenilikler barındıracak. Biliyorsunuz geçen sene çıkmış olan HTC One serisinde de kamera uygulaması farklı özellikler barındırıyordu ve oldukça kullanışlıydı. Bakalım bu sene neler olacak kamera uygulamasında, hep beraber göreceğiz. Zaten Peter Kou da HTC'nin partisinde kamerayı bizzat test ettiğini söylemişti elinde M7 ile. Bakalım, herhalde ilginç bir cihaz, ilginç bir kamera deneyimi karşımıza çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Bakalım, 19 Şubat'ı bekliyoruz. Geçelim BlackBerry'ye. BlackBerry 10 geçen hafta tanıtılmıştı. 30 Ocak Çarşamba günü başta New York olmak üzere dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle BlackBerry 10 ve bu platformda çalışan ilk cihazlar BlackBerry Z10 ve Q10 tanıtılmıştı. BlackBerry 10'un tanıtılmasından hemen sonra geçtiğimiz salı günü Amsterdam'da, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da BlackBerry Jam Europe etkinliği başladı. Yazılımcılara odaklanan bir etkinlikti. 2012 yılı içerisinde biz de katılmıştık bu etkinliğe ve oradan ilginç yazılar, haberler paylaşmıştık. Çeşitli yazılım sorumlularıyla röportajlar yapmıştık ve onların söylediklerini hazırladığımız yazılarla aktarmıştık. Bu sene gidemedik BlackBerry Jam Europe'a. Aslında gitmeyi umut ediyorduk. Hatta BlackBerry Z10'u da merakla görmeyi umut ediyorduk. Q10'u da görmeyi bekliyorduk, umut ediyorduk. Ancak gerçekleşmedi her neyse. Ve bu yazılımcı etkinliğinde çeşitli bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler içerisinde en önemli olanı ne bizim için diye soracak olursanız, biliyorsunuz BlackBerry 10 platformunda Android tabanlı uygulamalar çalıştırılabiliyor. Doğrudan Android uygulamaları çalıştırılmıyor aslında. Diyelim ki bir yazılımcısınız, bir Android uygulamanız var. O Android uygulamasını farklı bir şekilde derliyorsunuz ve derlemenin sonunda onu BlackBerry 10'da çalışmaya uygun hale getirebiliyorsunuz. Bu, mantık bu. Tabii BlackBerry'nin söylediğine göre bu oldukça kısa bir süre içerisinde kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir zahmet çekme durumu söz konusu değil. Tabii BlackBerry 10'un sunduğu Android katmanı, Android çalıştırma katmanı her türlü unsuru desteklemiyor. Bununla ilgili Teknoblog'da bir haber hazırlamıştık. Belli unsurları, sistem unsurlarına erişilemiyordu. Her neyse, onu detaylar için bakabilirsiniz ilgili yazıyı arayıp bularak. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de bu Android katmanının Android 2.3 Gingerbread uyumlu olmasıydı. Biliyorsunuz Gingerbread 2010'un sonunda çıkmıştı. Aslında 2011'in hakim sürümüydü, Android sürümüydü ve biliyorsunuz eski Android uygulamaların tasarımını hatırlayın. Farklı bir Droid sanırım, farklı bir yazı tipi kullanılıyordu. Uygulamalar biraz da şimdikine göre ilkel bir tasarıma sahipti. Böyle bir uygulama arayüz tasarımı söz konusuydu Gingerbread zamanında. Ice Cream Sandwich'in gelmesiyle birlikte biliyorsunuz akıllı telefon tarafında, tablet tarafında daha önce gerçekleştirilmiş olan tasarımsal yenilikler yansıtıldı. Aslında sadece Google arayüze yansıtmakla kalmadı. Sadece başlangıç ekranda uygulama menüsüne veya diğer ayarlar menüsüne bu tasarım anlayışını yerleştirmekle kalmadı. Android uygulamalarına da bu yeni tasarım ilkelerini diretti, dayattım diyeyim artık, yani uygun bir fiil bulalım. Sonuç olarak şu anda baktığımızda görüyoruz ki Android uygulamaları oldukça farklı. Öncekilere göre oldukça farklı, çok daha modern görünümlü ve çok daha kullanımı zevklerle gelmiş bir tasarıma sahip. Doğrusunu söylemek gerekirse işte bu noktada BlackBerry 10 uygulamaları, BlackBerry 10'da çalışan Android tabanlı uygulamalar biraz daha geri kalmış oluyor. Gerçekten baktığımızda BlackBerry Z10 incelemelerine Android uygulamalarının konusunda yakınmalar söz konusu. Tasarımın eskidiğini, eskimiş Android uygulamaların BlackBerry 10'da çalıştırıldığı söyleniyordu. Tabi bu noktada dediğimiz gibi Android katmanın Gingerbread'le uyumlu olması en büyük neden. İşte BlackBerry Jam Europe'da bu Android katmanın desteğinin Android 4.1 Jelly Bean'e yükseltileceği söylendi. Tabii biz tasarımla ilgileniyoruz ama tasarımın ötesinde bazı kolaylıklar da sunulacaktır. Bunun için tabii daha fazla detaylar için ilgili web sitelerine, kaynaklarına bakabilirsiniz. Ancak kullanıcı deneyim açısından şunu söyleyebiliriz ki BlackBerry 10'da çalışan Android tabanlı uygulamalar yakın gelecekte çok daha düzgün kullanıcı arayüzüne kavuşacak. BlackBerry takvim açıklamadı, yani bu güncelleme uyumluluk yükseltmesinin ne zaman olacağını söylemedi. Ancak umarız ki en kısa zamanda gerçekleşir bu olay. Bu arada Skype'la ilgili bir haber verelim. Skype'ın BlackBerry uygulaması konusunda, BlackBerry 10 uygulaması noktasında BlackBerry ile sıkı bir işbirliği çerçevesinde çalıştığı haberi çıktı. Skype'ın destek sayfasında verilen bir bilgiyle bu doğrulandı. Ve Skype'ın BlackBerry 10'da çalışacak uygulamasının Android tabanlı olduğu söylendi. Yani Android uygulaması BlackBerry 10'da çalışacak şekilde yeniden derlenecek ve böylelikle BlackBerry Z10 kullanıcılarına ve daha sonra çıkacak olan BlackBerry Q10 kullanıcılarına Voice over IP, yani internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme desteği sunulmuş olacak. Bunu da bir ayrıntı olarak belirtelim. Hazır Jelly Bean demişken, Android demişken devam edelim oradan. Biliyorsunuz Android'in farklı sürümleri ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Aslında iOS'te de benzer bir durum söz konusu. Ancak Apple güncelleme konusunda biraz da derli toplu davrandığı için tüm cihazlarına, ortada bulunan çoğu cihazın aynı anda güncelleme sunduğu için yeni bir sürümün Apple tarafında yayılması çok daha hızlı oluyor. Android tarafında daha böyle ufalanmış, dağılmış bir yapı olduğu için, bir sürü üretici olduğu için, bir sürü farklı donanım olduğu için güncelleme konusu biraz da sıkıntılı oluyor. Yeni çıkmış bir sürümün yayılması çok daha geç gerçekleşebiliyor. Google geliştirici grubunun yayınladığı rakamlar var. Aylık bazda yayınlanıyor. Google Play Store'a erişime sahip olan Android cihazları 2 hafta süre boyunca takip ediliyor ve sonuç olarak bu takip doğrultusunda kullanım oranları ortaya çıkarılıyor. Baktığımızda yüzdelere Gingerbread liderliği korumaya devam ediyor ve bu işletim sistemi her ne kadar aydan aya payını azaltsa da, genel yüzdedeki payını azaltsa da %45,6 gibi bir oranla Android cihazları içerisinde, doğrusunu söylemek gerekirse Google Play Store'a son 2 hafta içerisinde erişmiş olan cihazlar içerisinde liderliğini elinde tutuyor. Gingerbread'i Ice Cream Sandwich %29 gibi bir oranla izliyor. Geçtiğimiz yaz çıkan Jelly Bean'e baktığımızda da Jelly Bean'in Android 4.1 ve 4.2 olarak bahsediyoruz. Toptan bir bahsetme durumu söz konusu. %13,6'ya yükselttiğini, oranını yükselttiği görünüyor. Android 4.2 Jelly Bean ise tek başına baktığımızda %1,4 gibi bir oranın sahip. Şu anda baktığımızda Android 4.2 ile Nexus 7, Galaxy Nexus 4 ve Nexus 10 gibi cihazlar çalışıyor. Yani sadece Google'ın Nexus cihazları çalışıyor. Tahmin ediyoruz ki 2013 yılı içerisinde bu yeni tanıtılacak Android cihazları genellikle Android 4.2 ile çıkacak. Sadece şu anda Xperia Z'nin Android 4.1 ile çıkıp 4.2'ye güncelleneceği söyleniyor. Onun dışında baktığımızda anca bu şekilde Jelly Bean'in payı artacaktır. Yeni çıkan cihazlarla biraz daha artacaktır. Ice Creamy Sandwich biraz da yavaş ilerliyor. Yükselme hızı, artma hızı Jelly Bean'e göre biraz daha yavaş. Tabii burada en önemli etken de Gingerbread'den Ice Creamy Sandwich'e yükseltme yolunun, güncelleme yolunun oldukça zorlu olması. Gingerbread'de tıkılıp kalan çok cihaz var. Zaten Gingerbread'in bu kadar yüksek bir yüzeye sahip olmasının da piyasada giriş orta seviye, yani düşük donanım bileşenlerine sahip cihazların fazla olmasında etkisi var. Ve bu nedenle Gingerbread'in payı da yüksek. Bakalım, herhalde bir ay sonra yeni rakamlar yayınlanır yine Android geliştiricileri tarafından. Bakalım yine o zaman Jelly Bean ne kadar yükselme gösterecek? Bu yeni piyasaya çıkmış olan cihazların bir etkisi olacak mı platformun, sürümün yükselişinde? Gingerbread'in yükselişi ne olacak merak ediyoruz. Honeycomb ortalıktan iyice kaybolmuş durumda. %1.3'lük gibi bir pay var. Bunda bu Honeycomb'un, Android 3.0'ın bu kadar hızlı bir şekilde erimesinde tahmin ediyoruz ki ortada bulunan tabletlerin, Android tabletlerin çoğunun Ice Cream Sandwich'e güncellenmiş olması bu kayboluşta, Honeycomb'un silinmesinde en büyük etkendir. 2.2'den geriye baktığımızda Froyo 8.1 gibi bir yüzdeye sahip. Bunun dışında Eclair 2.2, Donut ise %0.2 gibi oranlara sahip. Bu şekilde bir durum söz konusu. Google'dan Apple'a geçelim. Apple'dan bir haber verelim. iTunes mağazası, biliyorsunuz, müzik, televizyon programı, film gibi unsurları, multimedya içeriklerini indirmeye olanak sağlıyor dünya genelinde. Hatta geçtiğimiz yılın sonlarında geniş bir açılım yaptı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede iTunes Store faaliyete geçti. Kullanıcılar, dünyanın dört bir yanında kullanıcılar film ya da şarkı indirme olanağına sahip iTunes'tan. Ve neredeyse 10. yılını doldurmuş olan, hatta 10 yılını geçmiş, 10 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren iTunes Store'da 25 milyarıncı şarkı da geçtiğimiz günlerde indirildi. Avrupalı bir kullanıcı tarafından indirilmiş bu 25 milyarıncı şarkı. Adına baktığımızda indirmiş olan şanslı kişi gerçekten bir şans. Philip Lübke adlı bir kullanıcı, Avrupalı bir kullanıcı 25 milyarıncı şarkı indirmiş. İndirdiği şarkı ise Chase Buck'a ait olan Monkey Drums. Ve bu Monkey Drums'ın Göksel Vançin adlı bir Türk müzisyen tarafından hazırlanmış olan remixi. Bizim de böyle bir katkımız olmuş oluyor 25 milyarıncı şarkıya. İlginç bir rastlantı, güzel bir tesadüf. Böylelikle iTunes Store'da 25 milyar üzerine çıkılmış oldu şarkı indirme konusunda. Gerçekten iTunes Store kullanışlı, özellikle iOS cihazları olanlar için, iOS cihazına sahip olanlar için oldukça pratik bir şarkı indirme yöntemi sunuyor. İster kredi kartı bilgileri hesabınıza tanımlı olsun, isterseniz de indirim kartlarını, iTunes hediye kartlarını kullanın. Oldukça kullanışlı bir yöntem, tavsiye edilesi bir yöntem bu iTunes Store üzerinden şarkı indirmek. Baktığımızda özellikle yabancı albümlerin fiyatları da bir hayli ucuz yurt dışına göre. Yabancı müzik tutkunları için iTunes gerçekten oldukça kullanışlı bir kaynak. Bunu söyleyelim, iTunes dediğimiz gibi yaklaşık 10 yıl kadar önce faaliyete geçti ve dijital müzik piyasasında taşları yerinden oynattı. O zamana kadar çoğunlukla Napster gibi peer-to-peer paylaşım sistemleri kullanılıyordu ya da korsan MP3 indirme siteleri kullanılıyordu. İlk kez Steve Jobs 99 sente şarkı indirme fikriyle ortaya çıktı. Oldukça cüzi bir ücret, doğrusunu söylemek gerekirse, şarkı aramak için ve güvensiz sitelerde dolaşmak için harcadığınız zamana değmeyecek bir para olarak düşünülebilir bu para. Türkiye'de de baktığımızda şarkılar 89 kuruş gibi çok daha uygun bir fiyata sunuluyor. Bu açıdan biz yine avantajlıyız ve bu şekilde iTunes Store indirilen şarkı sayısını daha da arttırmaya devam ediyor. Gerçekten 25 milyar oldukça hatırı sayılır bir rakam. Bakalım iTunes Store'un daha fazla ülkeye yayılmış olması, daha farklı dönüm noktalarına, diyelim ki 50 milyarıncı şarkının indirilmesine ne kadar zamanda ulaşmasını sağlayacak. Bunu da hep beraber göreceğiz, merakla takip edeceğiz. Apple'ın ilerideki yapacağı iTunes Store açıklamalarını bekliyoruz. Geçelim Sony'ye. Sony'nin PlayStation oyun konsolu bekleniyor artık. Ortada oldukça fazla dedikodu dolaşmaya başladı. PlayStation 3 2006 yılının sonlarına doğru yurt dışına piyasaya çıkmıştı. 2007'nin başlarında da bundan yaklaşık 6 sene önce Türkiye'ye gelmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse Sony bu oyun konsolunu oldukça zengin donanımlarla donatmıştı ki zamanın ötesini de düşünerek davranmıştı ki PlayStation 3 oldukça uzun bir süre piyasada varlığını korumaya devam etti. Hala da oldukça iyi ilgi gördüğünü, fazla ilgi gördüğünü düşünüyorum. Tabii burada Sony'nin donanımı çeşitli defalar güncellemiş olmasının da payı büyük. En son biliyorsunuz PlayStation 3 Slim olarak adlandırılan cihazın tasarımı değiştirilmişti ve böylelikle kullanıcılara biraz daha yeni bir ürün sunulmuştu. Ancak artık daha fazla daha yeni bir PlayStation deneyimi bekleniyor ve artık beklentilerde bekleyenler de muratlarına erecek gibi gözüküyor. Tabii hemen yeni bir ürünün piyasaya çıkmasını beklemeyin. Sony biliyorsunuz bundan 2 sene önce de PlayStation Vita'yı tanıtmadan önce Next Generation PlayStation Portable denen bir konsept cihaz ortaya çıkarmıştı. Ve yaklaşık 1 yıl sonra bu cihaz PlayStation Vita adıyla piyasaya sürülmüştü. Benzer bir durumun yine olması bekleniyor. 20 Şubat'ta düzenlenecek olan bir etkinlik var ve bu etkinlikte muhtemelen PlayStation 4'ü göreceğiz. PlayStation 4 konseptinin ne olduğunu göreceğiz ve bundan sonra da bu yeni nesil oyun konsolundan daha fazla bahsedeceğiz. PlayStation 4 dedikodularına bakalım neler göreceğiz. Bir kere oyun kumandasının yine şu anda kullanımda olan DualShock kumandalara benzeyeceği, tasarım olarak benzeyeceği düşünülüyor. Bununla birlikte üzerinde bir dokunmatik pad'in bulunacağı söyleniyor. Bu dokunmatik pad sayesinde de ne olacak? Şu anda PlayStation Vita'nın arkasında bulunan bölümdeki gibi bir işlev, kontrol işlevi sunulmuş olacak PlayStation 4'te de. Bunun dışında fiyat konusunda bazı tahminler var. PlayStation 3'ün ilk kez piyasaya çıktığı zaman çıktığı seviyeden çok daha alt bir seviyede piyasaya çıkacağı söyleniyor. PlayStation 3 Türkiye'de piyasaya çıktığında 1500 yeni Türk lirası civarında bir fiyat etiketiyle çıkmıştı. Bu demek oluyor ki belki biraz daha 1000 liranın etrafında dolaşan, 1000 liranın biraz daha üstünde dolaşan fiyatlardan bu yeni PlayStation 4'ü görmemiz mümkün olabilir. Şu anda PlayStation 3'te piyasada 700-800 lira gibi bir fiyattan satılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bir fiyat etiketi var. Piyasaya çıkış konusunda ise farklı söylentiler var. Ancak Japonya ve Amerika'da PlayStation 4'ün yıl bitmeden tatil zamanında alışverişin en yüksek olduğu Noel zamanında çıkarılacağı söyleniyor. Avrupa'ya ise ve tabii dolayısıyla Türkiye ise herhalde 2014'ün başlarında girecektir PlayStation 4. PlayStation 4'ün en büyük rakibi biliyorsunuz Xbox. Xbox konusunda da oldukça fazla dedikodu ortalıkta dolaşıyor. Beklentiler de oldukça fazla Microsoft'un oyun konsolu konusunda da. Ve söylenen o ki PlayStation 4 gibi Xbox'da 360'ın halefi de Xbox 720 olabileceği söyleniyor bu oyun konsolunun. Yıl sonunda piyasaya çıkacağı söyleniyor. Tabii bunun Türkiye'ye gelişi belki biraz daha zaman alabilecektir. 2014'ü bulabilecektir. 20 Şubat'ta PlayStation 4'ü görmeyi bekliyoruz. Detayları yine Teknoblog'da bulacaksınız. Ve tahmin ediyoruz ki şu Haziran ayında düzenlenecek E3'te olsun, daha sonraki dönemlerde olsun PlayStation ile ilgili çok daha fazla detayı duyacağız. Ve bunları da Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Yine Sony ile devam edelim. Bu sefer biraz daha Türkiye'ye bakalım. Sony'nin CES 2013'te tanıttı ve ilgi çeken cihazlarından bir tanesi Sony Xperia Z'ydi. Xperia Z 5 inç 1080p ekrana sahip. Bunun dışında Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi var. 2 GB RAM var. 13 megapiksellik bir Exmor RS sensörlü kamerası var. Ve her şeyden önemlisi su geçirmez bir kasaya sahip. Eskiden hatırlarsanız su geçirmez kasaya sahip telefonlar oldukça hantal, oldukça kalın kasalara sahip olurdu. Elde taşımak bir hayli zor olurdu. Ancak gitgide bu niteliğe sahip cihazların inceldiğini, tasarım açısından çok daha çekici hale geldiğini görmekteyiz. İşte Xperia Z de böyle bir ürün. Tasarım anlamında gerçekten ön ve arka bölümleri cam. Arada kalan kenar katmanlarda oldukça düzgün bir şekilde yapılmış. Oldukça güzel bir cihaz. İşte bu cihaz Mart ayında Türkiye'de piyasaya çıkacak ve öncesinde Sony Türkiye yetkilileri, Sony Mobile Türkiye yetkilileri düzenledikleri bir basın toplantısıyla bu cihazı basın mensuplarına gösterdi. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşti bu tanıtım toplantısı. Tanıtım için İstanbul'da Bomonti semtinde bir apartman dairesi seçilmişti. Bu apartman dairesi terasa sahip vesaire böyle bir ev ortamı vardı ve en önemlisi terasta da balkonda da bir jacuzzi vardı. Gazetede eğer Xperia Z fotoğraflarını gördüyseniz, Xperia Z haberlerini gördüyseniz, jacuzzili Xperia Z'nin suya batırıldığı bir fotoğrafı görmüşsünüzdür. O fotoğrafta ben de varım. Xperia Z sayesinde gazeteye de çıkmış olduk. Her neyse, Xperia Z gerçekten sudan etkilenmiyor. Telefon çalışır vaziyetteyken diyelim ki bir video izliyorsunuz, suya batırdınız, herhangi bir şey olmuyor. Bu ne demek oluyor? Xperia Z'yi sauna, hamam, havuz bu gibi ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazın herhangi bir yere tatile gittiğinizde Xperia Z'yi suya düşürme korkusu olmadan yanınıza taşıyabilirsiniz. Ya da bir tekne gezintisindesiniz, gezintisi yapıyorsunuz. Burada da Xperia Z'yi rahatlıkla kullanabilir. Hem iletişim olanaklarından uzak kalmamış olur hem de kamerasıyla 13 megapiksellik kamerasıyla güzel fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Xperia Z'yi ileriki zamanlarda detaylı bir şekilde incelemeyi planlıyoruz. Ön inceleme yaptık. Öncesinde detaylı bir ön inceleme oldu aslında. Baktığımızda gerçekten ekranı piksel yoğunluğu yüksek olduğu için, çözünürlük fazla olduğu için oldukça güzel görünüyor. Dış ortamda biraz yansıma fazla gibi geldi. Ekran parlaklığını bu nedenle pek algılayamıyorsunuz. Fotoğraf çekerken doğrusunu söylemek gerekirse ekranın fotoğrafını çekerken biraz zorlandık. Detayları yakalamak o kadar iyi olmadı fotoğrafla. Ancak bu durum hemen aklınıza ekranın kötü olduğunu getirmesin. Ekran doğrusunu söylemek gerekirse çıplak gözle kullanımda yeterli gibi görünüyor. Tabii daha fazla şey söyleyebilmemiz için cihazı daha detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Umarız bunu da ilerleyen haftalarda cihaz Mart ayında piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirmiş oluruz. Fiyat konusunda Sony yetkilileri ketum davrandı, bir şey söylemediler. Ancak cihazın oldukça rekabetçi bir fiyattan piyasaya gireceği söyleniyor. Tabii bu noktada Euro'nun değer kazanıyor olması belki onlar için bir handikap olabilir. Ama tahmin ediyoruz ki Xperia Z'nin uygun bir fiyattan piyasaya çıkması için şartlar zorlanacaktır. Artık kapatıyoruz ancak kapatmadan önce Twitter ile ilgili gelişmeyi vermeden geçmeyelim. Oldukça fazla yerde okumuşsunuzdur, haberlerini de duymuşsunuzdur. Bu haber aslında ilk başta Twitter Türkiye'ye giriyor gibi algılandı ancak Twitter direkt Türkiye'ye girmiyor. Sadece reklam satışı için bir ajansla, medya şirketiyle ortaklığa gitti. Genart Medya ile bir ortaklık yapacak Twitter ve bu ortaklık kapsamında da Twitter'ın reklamları bu şirket üzerinden satılacak, pazarlanacak. Biliyorsunuz Twitter'ın sponsorlu ürünler diyebileceğimiz aslında promoted tweets olarak adlandırılan tweetler var. Herhalde siz de zaman akışınız içerisinde böyle tweetler görüyorsunuzdur reklam niteliğinde. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse yurt dışında daha çok gözüküyor ya da yurt dışı kaynaklı firmaların promoted tweetleri görünüyor zaman akışlarında. İşte Genart Medya ile kurulan ortaklık neticesinde artık Türkiye'deki şirketler de Twitter'a reklam verecek ve mesajlarını Twitter içerisinde kullanıcılara düzgün bir şekilde gösterme fırsatı elde edecek. Tabii Twitter'da bu şekilde tweet yayınlamak biraz tuzlu gibi gözüküyor. Her ne kadar büyük şirketler için bu para belki çerez parası niteliğinde ancak sponsorlu trend başlıklarında ücret 15 bin dolara kadar çıkabiliyor. Sponsorlu hesap ve sponsorlu tweetler için bir şirketin 10 bin dolar ödemesi gerekiyor. Ancak sponsorlu trend başlıklarında ise ücret 15 bin dolara kadar çıkıyor. Sponsorlu trend başlıkları biliyorsunuz bu trending topiklere oldukça sık bakılıyor artık. Oldukça sık gözlenen ne olup ne bittiği konusunda oldukça sık bakılan bir alan. İşte bu alanda yer almak, markayla veya şirket adıyla yer almak 15 bin dolar gibi ücrete karşılık geliyor. Sponsorlu hesap veya sponsorlu tweetlerde de demek ki 10 bin dolarlık bir ücret var. İlgilenen şirketlere buradan duyurulur. Twitter şu anda oldukça popüler ülkemizde biliyorsunuz. Gazeteler olsun, farklı yayın organları olsun Twitter'dan fazlasıyla yararlanıyor. Twitter'ı sallamak gibi bir deyim var. İnsanlar düşüncelerini hemen Twitter'dan başkalarına ifade etmeye ihtiyacı elde ediyor. Herkeste akıllı telefon var. Akıllı telefonlardan Twitter'a girmek oldukça fazla. Herkes boş zamanında hiçbir şey yapmazken açıp Twitter'ını şöyle bir kontrol ediyor. İşte bu noktada Twitter'ın reklam seçenekleri kullanıcılara ulaşma konusunda oldukça büyük bir potansiyel taşıyor. İşte Twitter'ın Genart Medya ile kurduğu ortaklık neticesinde yükselen bir pazar olan kullanıcı sayısı açısından Twitter'ın kayıtlarında da oldukça tırı sayılır bir yere sahip olan Türkiye'de girilmiş oluyor. Bunu belirtelim. Bakalım bundan sonraki adımı göreceğiz. Belki Twitter oldukça iyi bir sonuç elde ederse genel medyanın dışında belki kendisi bizzat Türkiye'ye gelebilir. Google gibi ya da ilerleyen günlerde faaliyetlerini arttıracak olan Apple gibi Twitter'da Türkiye'de görebiliriz. Bakalım onu artık zamanla göreceğiz. Geldik Teknoblog Podcast'in sonuna. 8 Şubat programında böylelikle sona ermiş oldu. 4 Şubat'ta başlayan haftanın önemli gelişmelerini elimden geldiği kadar 45 dakikalık süre içerisinde sizlere aktarmaya çalıştım. Gelecek hafta umarız bir aksilik olmazsa Cuma günü tekrar birlikte olmayı ümit ediyorum. Bu zaman zarfında yine teknoblog.com en güncel haberler için emrinize amade. Aynı şekilde Facebook, Twitter ve Google Plus hesaplarımızı da takip alarak teknoloji dünyasından uzak kalmayabilirsiniz. Bu şekilde belirtelim. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Avia'nın mobil teknoloji dünyasının nabzını tutan dijital dergisi, Teknoblog'un da hazırladığı içeriklerle katkıda bulunduğu dergi Şubat 2013 sayısıyla karşınızda. Şubat 2013 sayısı da oldukça dop dolu bir içeriğe sahip. İçerisinde Galaxy Camera, HTC Windows Phone 8S ve geçtiğimiz ay Türkiye'de piyasaya çıkan Apple TV'nin de detaylı incelemeleri var. Bunun yanı sıra iOS ve Android için ipuçları, mobil uygulama incelemeleri ve yine yeni çıkmış cihazlara ait bilgiler de Avia Mobil Dergi'nin Şubat 2013 sayısında yer alıyor. App Store üzerinden sunuluyor Avia Mobil Dergi. iPhone uyumlu, iPad uyumlu bir dergi ve çok yakında da Android versiyonunun çıkacağını buradan belirteyim. Onu da belirtmiş olayım Android kullanıcılarına. Okumanızı tavsiye ederim Avia Mobil Dergi'yi. Evet, ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yepyeni bir podcast bülteniyle görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftanın güzel haberlerle, güzel gelişmelerle geçmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.